Ayrım 8. Bu filmin kötü adamı benim. Murat Gülsoy.
Sayfa 87.
Sabah. Evin içine yayılmış olan omlet. Çay ve portakal kokusu. Nefis bir kahvaltının hazırlanmakta olduğunu haber veriyordu. Ama odanın kapısı hala kapalıydı. Önder kendini affettirmek amacıyla mutfakta hırıl hırıl çalışıyordu. Oysa bütün gece sivrisineklerle boğuşarak yazmaya çalışmış. Ancak sabaha karşı birkaç saat uyuyabilmişti. Üstelik kanepede. Arada sırada yaptığı işe ara veriyor ve endişeyle kapalı odaya bakıyordu. Her şeyi tepsinin üzerine özenle yerleştirdikten sonra usulca kapıyı tıklattı. Ses gelmeyince yavaşça içeri girdi. Defne kötü bir gece geçirdiği her halinden belli olan bir yüz ifadesiyle yatakta oturuyordu. Önder kahvaltı tepsisini iki yastıkla destekleyerek kucağına koyarken itiraz etmedi. Belki de o kadar kızmamıştı. Hem Defne'nin kızgınlıkları saman alevi gibiydi. Parlayıp sönerdi. Prensesimiz beni affedecekler mi? Defne kahvaltısına dokunmadan Önder'in yüzüne dimdik bakarak ''Ne oluyor Önder? Dün gece ne oldu sana?'' diye sordu. Önder suçunu çoktan kabul etmiş bir şekilde yere bakmayı sürdürdü. Defne üsteledi. Bir açıklama bekliyorum. Önder artık konuşmalıydı. İçki dokunmuş olmalı. Çok özür dilerim. Defne buz gibi bir sesle devam etti. Aslında yapmam gereken. Önder, buna aile içi tecavüz diyorlar. Biz bir aile değiliz ki. Önder'in dilinin ucuna kadar gelmiş yanlış, çok yanlış bir düşünceydi. Bu düşünceyi bastırırken yüzü acıyla gerildi. Hayır Defne, hayır. Çok özür dilerim, çok. Ben sadece, yani biraz sert seviştiğimizi sanıyordum. Hayır Önder, dün gece sevişmedik. Sen bana saldırdın. Tedaviye ihtiyacın var senin. Manyaklaştın. Ama bu haksızlık. En azından başlangıçta. Defne'nin yüzünde karmakarışık bir ifade vardı. Morarmış dudağı kötü görünüyor. Önder ne kadar hafifletmeye çalışsa da dün gecenin dehşetini gözler önüne seriyordu. Onu terk edecekti. Önder bunu anlayıp paniğe kapıldı. Defneciğim, ne olur unutalım. Hem bak söz, sarhoş oluncaya kadar içmek yok. Şimdi portakal suyunu iç. Dibe çökmesin. Omlet de soğuyacak. Defne kahvaltı tepsisini Önder'e iade ederken kızgın bir yorgun bir sesle ''Gidiyorum Önder'' dedi. ''Birazdan.'' İçindeki panik büyümeye başlamıştı. Defne evi terk ederse bu her şeyin sonu olurdu. Önder bu ayrılığa hazır değildi. Acilen bir şeyler yapıp ona engel olmalıydı. Evet, dün acayip hislere kapılmıştı. O malum olaydan sonra Defne kendini odaya kilitlemişti ve tuhaf şey, Önder onu tamamen unutarak tüm gece çalışmıştı. Gaye ile karşılaşma sahnesini, ki oldukça uzun bir sahneydi, yeni baştan yazmıştı. Doğrudan temiz deftere. Aldığı notları istediği gibi kullanmış. Hatta daha da iyisi, Gaye'ye bir beden, bir suret bulmuştu. Hikaye akmaya başlamıştı. Film gibi, motor demişti. Yazdıkça sarhoşluğundan sıyrılmış. Başka bir Önder'e, aşık bir Önder'e dönüşmüştü. Garip olan, dün gece yaşadıkları sevişmeden dolayı hiçbir suçluluk hissetmemesiydi. Evet, yapması gerekenleri yapıyor. Olması gerektiği gibi özür diliyordu ama yüzeydeki bu görüntünün ardında aslında kendini çok iyi hissediyordu. Çok güçlü, her şeyi yapabilecek kudretti. Karanlık güçlere sahip biri. Tek şartı yalnız kalmamasıydı. Eğer Defne giderse tüm bu kağıttan kule anında yerle bir olacaktı. Seninle aynı çatı altında yaşayamam. Önder müthiş bir oyunculukla yüzündeki ifadeyi değiştirdi. Eğer gidersen çok kötü şeyler yapabilirim Defne. Defne onu ilk kez böyle görüyordu. Şaşırmıştı. Önder yatağın kenarına oturup devam etti. Babamı kaybettikten sonra ağır bir depresyon geçirmiştim. Bunu sana tam olarak anlatmadım. Anlatamadım. Bazen çok kötü oluyorum. Ama senden sonra her şey düzelmeye başlamıştı. Şimdi ise kesik kesik konuşuyordu. İlk kez görüyormuş gibi Defne'nin kucağındaki kahvaltı tepsisine boş boş bakarak itiraflarına devam ediyordu. Bu roman beni çok geriyor. Başaramayacağımı hissediyorum. Yalan işe yarıyordu. Defne kalkıp gitmiyor, onu dinliyordu. Seni çok seviyorum Defne, çok. Hayal edemeyeceğin kadar çok. Beni sen kurtardın. Televizyon işi, sonra bir roman. Her şeyi senin sayende yapabiliyorum. Eğer gidersen yine o karanlık boşluğa düşeceğim. Defne'nin sesinin titrediğini duydu. Dün gece çok kötüydün Önder. Çok korkunçtun. Başka biri gibiydin. Önder aşama kaydettiğini düşündü. Bundan sonra dikkatli adımlarla yürümeliydi. Bir kez intiharı denedim. Beceremedim. Aslında böyle bir şey olmamıştı. Düşünmüştü tabii ama hiçbir zaman denememişti. En kolay inanılan yalanlar en büyükleridir. Yaşlı bir Kızılderili'den öğrendiği bu yöntemi çok yerinde kullanmıştı. Eğer gidersen... Önder yaratmaya çalıştığı dramatik sahnenin etkisine girmeye başlamış olan Defne'nin gözlerinin yaşardığını fark etti. İçinde Önder olmayan bir Önder bu durumu acıklı bulmuş olacak ki kendisinin de gözleri sulandı. Tepsiyi götürmek üzere yataktan kalktı. Ağladığını görmesini istemiyormuş gibi davranıyordu. Bu partiyi kazanacaktı. Hissediyordu. Az kalmıştı. Ama buna sevinerek içine girdiği duygusal çıkışa ket vurmak istemiyordu. İlginç olan tepsiyi mutfak tezgahına koyduğu anda gerçekten de söylediklerine kendisinin de inandığını fark etmesiydi. Arkasından Defne'nin yaklaştığını duydu. Tereddüt ediyor gibiydi. Önder'in son perdeye geçmenin tam sırası olduğuna karar vererek yere çömeldi. Mutfak dolaplarının dibinde, bacakları kollarının arasında gerçekten bir sinir krizi geçiriyor gibi derin nefesler alarak anormal bir görüntü yakalamıştı. Tamam, gitmiyorum, sonra konuşuruz. Bu sözleri duyunca Önder emekleyerek gidip Defne'nin bacaklarına sarıldı. İşte bu anı da görmeliydi dün geceki hayali tanıklar. O zaman böcekleşmenin nasıl bir süreç olduğunu anlayabilirlerdi. Defne yerlerde sürünen kocasının kafasını okşamaya başladı. Önder Defne'yi tekrar kazanmaya başladığını düşünürken pişmanlık hislerinin de filizlendiğinin farkına vardı. Değer miydi? Şu köpekleşmeye değer miydi? Alt tarafı bir fanteziydi. Bedeli bu kadar ağır mı olmalıydı? Neden gitmesine izin vermiyordu? Terk edilmek, yalnız kalmak neden bu kadar korkunç geliyordu? Bu soruları cevaplamaya hazır değildi. O yüzden de yatıştırıcı düşünceler üretiyordu. Madem dün geceki fanteziydi, şu anda yaşadıklarını da pekala duygusal bir fantezi olarak görebilirdi. Gerçekte bunları hissetmiyordu. Sadece Defne gitmesin diye öyleymiş gibi yapıyordu. Defne onu yerden kaldırdı. Banyonun kapısına kadar götürdü. Önder aynadaki halini görünce kendini acıdı. Defne'den daha kötü görünüyordu. Uzun zamandır ağlamamıştı. Aslında iyi gelmişti. Üzerine bir hastalık sonrası yorgunluğu çökmüştü. Yüzünü yıkadıktan sonra daha uzunca bir zaman tek başına yatacağı üçlü kanepeye gidip uzandı. Gözlerini kapattı. Bu sahneleri daha fazla uzatmamalıydı. Defne kalacaktı. Önder gözleri kapalıyken Defne'nin önce banyoya sonra da mutfağa girdiğini duydu. Gözlerini hafifçe aralayıp ne yaptığına baktı. Defne arkası dönük bir şekilde masaya oturmuş ağır ağır kahvaltı ediyordu. Karısının aklından geçenleri tahmin etmeye çalıştı. Kafası karışmış olmalıydı. Dün gece kendisine korkunç bir şekilde davranan kocasının sorunlarının ciddiyetini tartıyor olmalıydı. Ya bir daha böyle davranırsa diye kuşkulanıyordu herhalde. Önder bir daha böyle bir şey olmayacağını çok iyi biliyordu. Ama dün gece ne olduğunu o da daha sonra düşünecekti. Şu anda sırası değildi. Önder gözleri kapalı bekliyordu. Defne kahvaltı tepsisini mutfağa götürdükten sonra Önder'in yanına oturdu. Sorunlarının olduğunun farkındayım. Tamam, gitmiyorum. Ama bana bir süre yaklaşma Önder. Tekrar sana güvenebilmem için zamana ihtiyacım var. Burada kalacağım ama o kadar. Önder ona şefkat dolu bir ifadeyle baktı. Teşekkür ederim. Defne daha fazla Önder'le yalnız kalmamak için erken bir saat olmasına rağmen havlusunu alıp denize gitti. Belli ki kimseye yakalanmak istemiyordu. Malum morluklar nedeniyle. Bunları düşününce Önder'in içi yine zafer hisleriyle doldu. Defterlerini açıp çalışmaya başlayacaktı ki ağır bir uykunun bastırdığını hissetti. Bu güçlü isteğe direnmeli miydi? Kestiremiyordu. İçinden bir ses sağlıklı tavrın güdülerine karşı gelmemek olduğunu söylüyordu. Yorucu bir gece ve zor bir sabah geçirmişti. Bir başka ses ise çalışmanın gerçek erdem olduğunu, romanın akmaya başladığını. Önder'in uykuyla bulanmış olan zihni, bu erdem lafının nereden çıktığını çözümleyemedi. Her şeyi dönüp dolaşıp varoluşsal sorunlara, oradan da orta yaş krizlerine gelip bağlanacaktı. İçindeki bir an önce uyuması gerektiğini emreden ses daha da tehditkar şeyler söylemeye başladı. Dün gece Defne'ye yaptıkları da onun bu zavallı bunalımlarının başka bir yüzüydü. Uyku öylesine güçlüydü ki yüzünü yıkamak için kalkmasına bile izin vermedi. Omuzlarından aşağı ittirdi. Sonra onun zihnin gözünü tuttuğu gibi içinden çıkardı ve öndere çevirerek ne kadar zavallı bir durumda olduğunu gösterdi bir anlığına. Yenilgiyle koltuğa tekrar uzandı. Gözleri kapandı. Birazdan duran renkli küreciklerin pencereden sızan ışıktan kaynaklandığını biliyordu. Her şeyi biliyordu. Hepsinin nedenlerini. Şaşırtıcı bir şeyin olmadığı bir varoluştu bu. Tüm olup bitenin önceden kestirilebileceği. Her şey onun elindeydi. Güzel bir kokuyla uyandı. Defne duştan çıkmış giyiniyordu. Önder bıkkın bir şekilde doğruldu. Bitkindi. Kim bilir kaç saattir uyuyordu. Başı önünde, iplerinden kurtulmuş bir kukla gibi oturuyordu. Kilimin üzerindeki eğri büğrü desenlere bakarak zihnini toparlamaya çalıştı. Defne'nin severek aldığı otantik bir kilim. Bu kaba desenleri neden güzel bulduklarını düşünüyordu. El işi olduğu için. Çirkin de olsa biricik olan değerliydi. Masaya oturup defteri açtı. Özgünlük. Belirlenmiş bir hayatın çizgilerini izlesek de parmak izlerimiz farklı. Özgün olan ruhlarımız ise onu ortaya çıkarmaya çalışmalı. Sanat bu yollardan biri olabilir. Belki de tek yol. Sanatçının ortaya koyduğu yapıtın değeri ne kadar çok parmak izi bıraktığı ile orantılı olmalı. Yapıtı oluşturan unsurların her birinde ne kadar çok iz bırakırsa o kadar iyi. Yaşarken de yaptığımız bu değil mi? Önder başını kaldırıp evin içine baktı. Her yer Defne'nin izleriyle dolurdu. Duvarlardaki küçük resimler, kurutulmuş buğday sapları, ağaç kabukları, ahşap heykelcikler, işlemeli yastıklar, kilimler. Kendisinin izini bulmak için kitaplığa bakması gerekti. 8 raftan oluşan kitaplığın en alt kısmı yine Defne'nindi. Yoga, alternatif tıp, astroloji, tarot, popüler psikoloji kitapları ve çok satar romanlar. Kadın erkek ilişkilerine odaklanmış, içi boş romanlar. Önder bunların bazılarını okumuştu. Kendisi de ilişkiler üzerine bir roman yazıyordu. Farkı neydi? Bu soruyla uğraşmak için enerjisi olmadığını düşünerek bakışlarını üst raflara çevirdi. Her birini okurken o dünyaların gerçekliğine ve o dünyaları okuyarak tanık olmanın çok önemli olduğuna inandığı kitaplara baktı. Biraz rahatlamıştı. Şerminlerle Datça'ya iniyoruz. Bir şey ister misin? Önder düşünceleri bölündüğü için rahatsız olmuştu ama Defne'nin iletişimi uygar bir biçimde sürdürmesinden mutlu olmuştu. Sesinde herhangi bir pürüz yoktu. Yavaş yavaş her şey normale dönecekti. Hayır sağ ol diye bağırırken fikrini değiştirdi. Kahve. Kahve alır mısın? Uyuklamasının nedeni buydu. Kahvenin yokluğu. Yazmaya devam edebilmek için Defne'nin evden çıkmasını bekliyordu. Tam bir yalnızlık istiyordu. Ama Defne bir türlü gitmek bilmiyordu. Verandaya çıkıp dışarı bakmaya başladı. Aslında farkında olmadan havuzlu köşke bakıyordu. Bunu ayrımsadığında omuzlarını silkip bakışlarını başka bir yöne çevirdi. Deniz, deniz, deniz. Her yer puslu bir maviliğe gömülmüştü. İnsanın böyle bir yerde hayal kurması çok daha zor oluyordu. Aklına gelen tüm sahneler bu sisli atmosferin içinde eriyip gidiyordu. Denizin sonsuzluğu akla gelenleri önemsizleştiriyordu. Çünkü Çin manzaralarında olduğu gibi bu sisin içinde masalsı bir biçimde boşluğa uzanan ağaçlar ya da uzun kanatlı kuşlar da yoktu. Havuzlu köşk bu manzara içinde merak uyandıran tek şeydi. Yine oraya bakıyordu. Aslında havuzun mercimek kadar görünen parçasına odaklanmış. Talia ile Eva'nın orada olup olmadığını merak ettiğini itiraf etti kendine. Bu itirafla birlikte bakışlarını çoban ve koyunlar kayalıklarına çevirdi. Ceza olarak. O sırada Defne gitmekte olduğunu söyledi ve bu azap bitti. Masaya döndü. Nereden başlayacağını biliyordu. En başından itibaren yazdıklarını okuyacaktı. Bu bölümler önemliydi ve ileride olacakların ipuçları burada verilmeliydi. Bir sigara sarıp keyifle dudaklarının arasına yerleştirdi. Okumaya başladı. Yaya geçidinde beklerken yağmurda ıslanan halini izledi bir süre. Sağında solunda duran insanları hayal etmeye çalıştı. Sonra yeşil yandı. Karşıya geçti ve metronun merdivenleri. Aşağıya doğru, daha aşağı inerkenki hali. Yürüyen yol. Ansızın bu girişi biraz uzun tuttuğu hissine kapıldı. Ya okurlar ilk sayfalarda sıkılıp da kitabın geri kalanını okumazlarsa? Yine de tek bir satırı bile karalamadı. Bazı şeylerin geldiği gibi kalmasına yarar verdi. Okumayan okumazdı. Orada o biçimde var olmuştu işte. Metroda insanlara bakarak düşündüğü bölümü okurken biraz durakladı. Sonra defterine yeni notlar aldı. Giriş. Başlangıçlar neden önemli? Bir tohumun çatlayıp sürgün vermesi gibi romanın ilk sayfalarından başlayarak büyüyen bir yapı mı? Yoksa birçok noktadan başlayıp birbirini tamamlayan bir örümcek ağı mı? Merkeze en sonunda ortaya çıkan bir ilişkiler zinciri. Benimki bir okun hedefine doğru yol alması gibi dosdoğru sırasıyla gidecek. Bunu biliyorum. Ama yine de başa dönüp birçok şeyin sırasını değiştirmek için yanıp tutuşuyorum bazen. Gerçek yaşamda elimde olmayan bu özgürlüğü yazarken sonuna kadar sömürmemek için kendimi zor tutuyorum. Peki böyle bir gücüm olsaydı, gerçekte yaşanmış olan olayları baştan yaşayabilme hakkım olsaydı, dün gece yine yaşanır mıydı? Defne'nin isteğine uygun olarak evin içine çekilseydik, her şey farklı mı olurdu? Okur. Bir yerlerde anlatılanların arkasını okuyabilen birileri olduğuna dair bir inanç olmasa yazmaya değer mi? Ben kimi kitapları okurken yazarın bana, doğrudan bana seslendiğini hissettiğim bölümlerde müthiş bir zevk alıyorum. Sevgili okur, şimdi sen bu satırları nerede, hangi duygular içinde okuyorsun bilemiyorum ama ben gibisinden cümleleri hep birkaç kez okurum. Seslenilen okurun gerçekten ben olup olmadığını düşünürüm. Okur, insanın hayal gücünün çok ötesinde. Yaşananlara tanık olan atsız insanlar. Dün gece de benzer şekilde birilerinin gözlerini üzerimde hissettim. Bundan eminim. 8. ayrımın sonu, sayfa 96.